RSFM 5 merkezden karasal yayında. İstanbul 97.8, Ankara 96.2, İzmir 91, Bursa 101.4, Kocaeli 90.2. Karasal yayınlarımızın olmadığı yerlerde ise tr.sputniknews.com adresinden, iOS ya da Android mobil cihazınızdan Sputnik News uygulamasını indirerek dinleyebilirsiniz. Dilerseniz RSFM programlarını Sputnik Türkiye'nin YouTube kanalından izleyebilirsiniz. RSFM, anlatılmayanları anlatıyoruz. Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'ta
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği,
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksenden merhabalar efendim. Bugün 8 Aralık 2020 günlerden Salı, dünyadan haberlerle yine karşınızdayız. Çok fazla gündem var. En başta tabii Covid-19 gelişmeleri, aşı ile bütün dikkatler aşılarda, artık aşılarla ilgili haberler, ülkelerden haberler var. Britanya'da V-Day bugün, vaksin İngilizcesi aşının. Toplu aşılama başlamış vaziyette. Moskova'da başlamıştı pazar günü hatırlarsanız. Yaşlılardan başladılar. Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump'ın ekonomi danışmanı Kudlow'un iktidarın 20 Ocak'ta barışçı bir biçimde devredileceği açıklaması var Washington Post'ta. Trump her ne kadar hile diye ısrar etse bile, Pentagon'un başına Joe Biden, yani seçilmiş başkan, ilk defa bir siyah asker atayacak, öyle gözüküyor. Lloyd Austin'in ismi ortaya atılmış vaziyette. Türkiye-Avrupa Birliği krizi gündemimizin en önemli maddesi bu. Çünkü 10-11 Aralık artık Dışişleri Bakanları toplantısı vardı Avrupa Birliği'nin, her zirve öncesi yapıldığı gibi, ve oradan özellikle Almanya'dan kritik mesajlar geldi. Bugün buna bakacağız. Emekli Büyükelçi, Global İlişkiler Forumu'nun İcra Kurulu Başkanı Selim Yenel'e bağlanacağız programın ikinci yarısında. Yakınlarda da bir raporlamaları da olmuştu. Türkiye-AB ilişkileri bu zirveden sonra dramatik bir değişiklik yaşayacak mı acaba? Neler çıkabilir? Sonuçları neler olabilir? Uzun vadeli etkileri neler olabilir? Kendisine soracağız efendim. Avrupa'nın gündemi çok tabii ki sadece Türkiye değil, Brexit'le ilgili artık son günler, öyle demek lazım. V-Day, yani aşı günü başladı Britanya'da, ama Boris Johnson bir iki gün içerisinde Brüksel'e geçecek. Von der Leyen'le görüşecek Avrupa Komisyonu Başkanı ve aksi takdirde anlaşmasız çıkış olacak Brexit, yani Britanya'nın Avrupa Birliği'nden çıkışı olacak. Yüz yüze görüşmeye başlayacaklar, öyle gözüküyor. Avrupa bir yandan kendi Magnitsky yasasını çıkarttı, insan hakları yaptırımları öngören yasa. Biraz çifte standartlar var tabii, onu belirtmek gerekiyor hemen. Dağlık Karabağ krizi var. Putin'in Merkel'le telefon görüşmeleri var. Ermenistan'da Taşnak Sütyun Partisi liderliğinde Paşinyan'ın istifası için kampanya başlıyor bugün efendim. Orta Doğu'dan notlar var. Papa'nın Mart ortasında Irak ziyareti, Mart başında pardon. Hindistan'dan, Venezuela'dan notlar var. Hepsini vaktim el verdiğince size aktarmaya çalışacağım. Programın ikinci yarısında da emekli büyükelçimiz Selim Yener'e bağlanacağız ve değerlendirmelerini alacağız. Başlamadan frekanslarımızı tekrar etmek istiyorum. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Türkiye'nin her yerinden web sitesi üzerinden, cep telefonu uygulaması üzerinden, Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımız da var. Linkini de Twitter hesabımdan yolluyorum. Oradan da bizi izleyebilirsiniz diyelim efendim ve başlayalım Eksen'e. Evet, şimdi önce Covid'le başlayalım. 1.540.000'den fazla demek lazım. Evet, tam kesin rakam yok tabii ki. Dünya çapında verileri derleyen Worldometer, Johns Hopkins Üniversitesi gibi kaynaklar toparlıyorlar bunları. 1,5 milyondan fazla artık, 1 milyon 600 bine gidiyor. Can kaybı 68 milyona yakın, vaka sayıları var. Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan ve Brezilya ilk üçü çekiyorlar. Amerika'da Dr. Fauci bu arada Ocak ortasında, özellikle tatil, Noeller, Noel geliyor, yılbaşı tatil geliyor. Gerçekten çok zor bütün dünya için, bizim için de zor. Evlerimize tıkıldık biliyoruz hepimiz. Daha da Ocak ortasında bu işin tavan yapabileceği ikazları var. Britanya'da V-Day başladı. Yani toplu aşılama başladı. Avrupa'dan gelen haber bu. Pfizer-BioNTech aşısını başladılar. 50 kadar hastanede Boris Johnson açıklama yaptı. Covid'i birlikte yeneceğiz dedi. Bilim insanlarına, sağlık çalışanlarına, gönüllülere teşekkür etti. Ülke tarihinin en büyük aşılama kampanyası. İlki 90 yaşında bir kadın, bir gün sonra da 91 yaşına girecek, Margaret Keenan'a yapılmış. Coventry kentinde, kendisi bir üniversite hastanesinde. İkincisi de 81 yaşında William Shakespeare. Ama tabii bildiğimiz William Shakespeare değil. Adaşı İngiliz edebiyatı denince akla gelen en önemli isim. Ona yapılmış aşı. Şimdi tabii sınırlamalar bahar aylarında ancak kaldırılabileceğini bekliyor Britanya Sağlık Bakanı efendim. Almanya Başbakanı Angela Merkel de bu arada Metropol FM'e Türkçe yayın yapan katılmış. 14 bin en son 24 saatte vaka sayısı Almanya'da ortaya çıktı. Merkel sağlık uyarıları yapıyor aslına bakarsanız. İşte nüfusun %70'inin bağışıklık kazanması gerektiğini belirtiyor. Eski hayatımıza ancak öyle dönebileceğimizi söylüyor. Komplo teorilerine yanıt veriyor. Türklerden de tabii ki Türk radyosunda konuştuğu için aileye hani değer verdiklerini biliyorum Türklerin, ama hani böyle düğündü, bayramdı vesaire bunları yapmayın yani, yayılıyor bu iş demiş. Kadın kibarca dile getirmiş bunları. Norveç'te 380 vaka görüyorum. Ukrayna'da 10.000'den 11.000'e yakın vaka. İtalya'da İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese Covid pozitif çıkmış, yüksek toplantıda hemen ortasında apar topar gitmiş. Tabii bu arada yakın çalıştığı Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, aynı şekilde Adalet Bakanı var, Bonafede var, Alfonso Bonafede, onlar da kendilerini tecrit altına almışlar. Yunanistan'da 7 Ocağı uzatıyorlar karantinayı, aslında 14 Aralık'ta sona erecek idi ama koşullar el vermiyor. Dün 904 yeni vaka tespit edilmiş ve 101 kişi de hayatını yitirmiş. Yunanistan'ın nüfusunun küçüklüğü düşünülürse aslında önemli demek lazım. Rusya'da 2,5 milyonu aştı vakaların sayısı ve Sağlık Bakanı Mihail Murashko yeni kısıtlamalar getirilebileceğini söyledi. Tabii bölgesel olarak uygulanıyor ama Moskova ve St. Petersburg bölgeleri herhalde en zorlu bölgeler demek gerekiyor. Bir yandan Çin'le birlikte yeni bir girişim var. Çinli CanSino Bio, CanSino mu okumak lazım bunu bilmiyorum Çincesini. Biologics'in Rus ortağı Petrovax şirketi varmış. 8 bin gönüllünün katılmasına izin verecekler. Bizim sözünü ettiğimiz CoronaVac, yani Sinovac firmasının CoronaVac aşısından değil, bu başka bir aşı. Çin'de de bu arada Chengdu bölgesi, Batı Sichuan bölgesi, Chengdu'da kentinde diyelim, 3 vaka tespit etmişler yaşlılarda. Bu arada Endonezya, Çin'in bu Sinovac şirketinin CoronaVac isimli aşısının 3. faz sonucunu Endonezya açıklamış. %97 oranında etkili olduğunu belirtmişler. Türkiye'de de bu aşıdan büyük ölçüde alındığı için çok tartışma yaratıyordu. Bu da enteresan bir sonuç. Azerbaycan'da Bakü'de 31 Ocağı kadar giriş çıkışları başkente yasaklıyorlar. Kısıtlamalar orada da devrede efendim. Onu belirtelim. Türkiye'de 203 can kaybı, 32.137 vaka söz konusu. Toplam can kaybının 15.000'i aştığı açıklandı Fahrettin Koca tarafından. 5 il Samsun, Antalya, Ordu, Konya, Trabzon, epey bir İstanbul, Ankara dışındaki illerde de durum parlak gözükmüyor. Yoğun Bakım Derneği, Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Profesör İsmail Cinel de uçurumun kenarındayız diye açıklamada bulunmuş hakikaten. İl il açıklanması lazım aslında yoğun bakım doluluk oranını. Yani hangi illerde ne olduğunu bilelim demeye getirmiş. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise koronavak aşısı, Sinovac'ın koronavak aşısı ile ilgili eleştirilere yanıt vermiş. Demiş ki Türkiye bu kadar zavallı mı? Sonuçlarını bilmediğimiz aşıyı 83 milyona yapacağımızı mı zannediyorsunuz demiş. Evet ama işte bu krizin yönetimindeki yönetiminin toplumda yarattığı güvensizliklerle alakalı pek çok ülkede de var, sadece Türkiye'de değil ama hakikaten hem onunla hem belki zamanın koşullarında post-truth alem diyoruz ya, güvensizlikler, bilime inanmama, bilime inanmayan ideolojilerin topluma zerk ettikleri öyle bir aşamaya vardı ki artık aşı denince de herkes şüpheleniyor ve bir anda bir bilinemezlik sardığı zaman ne söyleseniz, hangi argümanı getirseniz ikna edemez hale geliyorsunuz. Asıl vahim olanı bu. O yüzden bu metafizik meseleleri çok tehlikeli biraz fazla oynadığınız zaman. Evet, durum bu. Amerika Birleşik Devletleri'ne önce sağlıktan geçmek istiyorum çünkü gerçekten çok çarpıcı. Sağlık hizmetlerinin kapasitesi çok vahim durumda. Kamu Sağlığı Dairesi Başkanı Dr. Jerome Adams açıklama yapmış. Salgının bu dalgası yüzünden belli yerlerde hastaneler durumu kaldıramıyor demiş. Aşılamaya öncelik vererek bu işten bir şekilde kapasiteyi bu sırada arttıracağız demiş. Ama öte yandan bu pandemi koşullarında Amerika'da açlık sıkıntısı çıkıyor. Hakikaten çok acayip. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla %57 daha fazla gıda bankası var. Yiyecek dağıtmak zorunda kalmış. Bir takım görüntüleri Texas'tan sosyal medyada çok dolaşmıştı. Herkes tabii sıra bekliyor araçlarla gıda almak için. %60 artmış. Her 10 kişiden 4'ü ilk defa başvuruyor bu arada. Acıklı olan tarafı o herhalde. Yani 2019'da 35 milyon kişi gıda bankası dağıtımlarından faydalanmış. Tabii Amerika'ya biz baktığımız zaman hep zengin yüzünü görüyoruz. Bir de fakir yüzü var Amerika'nın. Bu yıl 50 milyona çıkmış gıda bankasından faydalananların oranı. İşsizlik %14.7 pandemi koşullarında. 6 kişiden biri ve her çocuktan 4'ü de açlıkla karşı karşıyaymış. Amerika Birleşik Devletleri'nden bahsediyoruz efendim. Böyle bir tablo var ortada. Şimdi bu tabloda iktidar değişikliği olacak. Trump ısrarla ben kazandım, Joe Biden demokratlar hile yaptı diyor. En son bir güreşçi Dan Gable'a özgürlük madalyası verirken aynı söylemi kullanmış. Ülkemiz için utanç kaynağı, 3. dünya ülkesi gibi izlemiş. Hakikaten seçimleri Amerika'nın dünyada seçim sistemi, demokrasinin işleyiş biçimi, yöntem olarak çok şüpheler yarattı herkesin aklında. Eleştirmiş, eyaletlere baktığımız zaman utanç duyuyoruz demiş ama işte ben kazandım demiş. Şimdi Beyaz Saray ekonomi danışmanı var, Larry Kudlow. Onun açıklamaları var. Washington Post'la söyleşi yapmış. Barışçı iktidar devri olacak, biliyorum bunu demiş. Başkan Trump tabii yemin törenine katılır mı, ne yapar onu bilmem demiş. Ben dün aktarmıştım size. Eğer Trump yemin törenine 20 Ocak'ta katılmazsa bu ilk olmayacak. Daha önce işte John Adams'tan başlayarak bir dizi başkan da halefiyle alıp veremediği çok olduğu için yemin törenine katılmamışlıkları var. Kendisine kalmış demiş Kudlow da. Biden yönetimine katılan meslektaşlarına da şimdiden başarılar dilediğini, kutladığını da dile getirmiş. Dün aktarmıştım size, ilk defa bir Latin asıllı Javier Becerra'yı Kaliforniya Başsavcısı yoksullarla sosyal programlarda çalıştığını belirterek Sağlık Bakanlığı'na Biden getiriyordu. Eski CENTCOM komutanı Lloyd Austin'i de Pentagon şefi yapıyor. İlk siyah Pentagon şefi olacak. Onaylanırsa tabii Amerika'da aktif askerlikten ayrıldıktan sonra 7 yıl boyunca Pentagon'da görev alamıyorsunuz. Sivil görev alamıyorsunuz ama Trump bunu bozmuştu. James Mattis Pentagon şefi atanırken Kongre bir karar vermişti. Muafiyet tanımıştı, olmuştu. Şimdi aynı şey muhtemelen çünkü 2016'da emekli olmuş Austin. Dolayısıyla sadece 4 yıllık bir zaman var. Raytheon'da da danışmanlığı var, savunma şirketi yönetim kurulunda. Kendisi biraz apolitik olduğu, tipik bir asker diye görülüyor. Bakalım nasıl bir savunma bakanı olacak, hep beraber göreceğiz. Aslında kadın demokratların favorisi Michelle Flournoy'du, Obama döneminden de tanıdığımız. Ama çok eleştiri çekti kendisi çünkü işte Booz Allen, Lockheed Martin, Exxon, İşte BP, Bayer Systems, Raytheon yine aynı şekilde, Chevron. Bütün bu düşünce kuruluşlarında danışmanlık yapmış, savunma sanayiyle çok yakın bir isim. Gerçi Amerika'da Pentagon şefi olunca nasıl olacaktı savunma sanayiyle işbirliği ilişki içerisinde olunmayacak. O da ayrı bir beklenti, koşullar itibariyle söylüyorum. Böyle bir durum. Amerika 10 ülkeyi dini özgürlük ihlalleri listesine almış. Sistematik, devamlı korkunç dini ihlallerin işlendiği endişesi olan diye de belirtiyor Mike Pompeo yönetimindeki Amerikan Dışişleri yazılı açıklamayla. Myanmar, Çin, Eritre, İran, Nijerya, Kuzey Kore, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, Pakistan, Suudi Arabistan, Tacikistan, Türkmenistan endişe duyulan ülkelermiş. Temel hak, din bir temel haktır. Onu korumak için yeni adımlar atıyoruz diyor. Küba, Nikaragua ve Rusya özel gözlem listesindeymiş. Bakın bütün bu ülkeler bu listeye konulurken 2016'dan bu yana bir Eş-Şebap, El-Kaide, Boko Haram, HTŞ, Husiler, IŞİD ve işte Sahra Batı Afrika kolları Taliban hakkında endişe duyulan oluşumlar listesine eklenmiş. Allah Allah, bunlar terör örgütleri aynı zamanda. Enteresan. Bu Amerika'nın dini istediği gibi kullanmasının üstüne yok tabii ki. Evet, şimdi Amerika'dan artık Avrupa'ya geçelim. Vaktimiz itibariyle Yunanistan, İtalya, Almanya Akdeniz'de ortak tatbikat gerçekleştirmişlerdi. Alman fırkateyni Hamburg, İtalyan devriye gemisi Çikala Fulgosi, Yunan Adrian Samiral gemisi farklı uçuş güvertelerine inme eğitimleri yapmışlar. Şimdi böyle en ufak Doğu Akdeniz'de olup bitenler bu AB zirvesi öncesi herkes ilgileniyor tabii. Mitsotakis'in, yalnız bu Anadolu Ajansı'nın haberi, o yüzden temkinli yaklaşıyorum. Yunancasından bakmak lazım aslında. Türkiye ile yaşadıkları anlaşmazlığı, Türkiye ile sorunlarımızı AB anlaşmazlığına çevirmeyi başardık diye aktarmış Yunan halkına. Tabii kendi perspektiflerinden bu büyük bir başarı. Hakikaten Türkiye ile Yunanistan'ın iki komşu olarak işte Ege'de çok ciddi sıkıntıları vardı ama Atina yönetimi akıllı bir diplomasiyle Türkiye'nin bu anlamdaki diplomasinin nasıl olduğunu yorumculara bırakmak lazım elbette. Akıllı bir diplomasiyle bu işin Avrupa Birliği'ne mal edilmesinin de yolunu açtı. Doğru tespit yapmış işin doğrusu. Yine diyalog zaman verildi tanınma Türkiye'ye, Türkiye ile konuşmaya hazırız demiş. Uluslararası Adalet Divanı'na gidelim demiş. Türkiye reddediyor Adalet Divanı'na gitmeyi. İşine geliyor tabii Yunanistan'ın Adalet Divanı'na gitmek. Biz kararı saygı göstereceğiz diye de eklemiş. Evet. Şimdi tabii birazdan emekli büyükelçimiz Selim Yenel'e de soracağız Avrupa Birliği ile ilişkilerde geldiğimiz noktayı ama şimdi Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları'nın iki günlük toplantısı öncesi sonrası iki günlük zirve toplantıları başlayacak şimdi 10-11'inde. Öncesinde Dışişleri Bakanları toplandı. Heiko Maas, Almanya Dışişleri Bakanı, Türkiye esas önemli olan, çünkü bütün bu yaptırım süreçlerinde Almanya aslında Türkiye'ye kalkan olmuştu. Yunanistan silah ambargosu için bastırıyor diye haberler geliyordu. Alman medyası bunun çok tutmadığını söylüyor. Ama öte yandan da açık bir biçimde Heiko Maas da, AB dış politika şefi Joseph Borrell da keskin mesajlar verdiler. Türkiye'nin Türkiye ile diyaloğa devam etmekten bahsediyorlar ama Türkiye'nin bu konuda kendilerinin çok çaba harcamalarına rağmen başarılı olamadıklarını ve provokatif tutum aldığını öne sürüyorlar. Tekrarlanan Türk provokasyonları oldu dediğini aktarmıştım dün de size. Joseph Borrell aynı zamanda, o da Türkiye ile ilişkilerde ilerleme gelişme görmedik demiş çok açık bir biçimde. Şimdi nasıl bir değerlendirme yapılacak bunu göreceğiz. Yunanistan istediği baskıyı yapıp istediği kararı çıkartmıyor olsa bile Amerika'da da iktidar değişikliğinden faydalanarak Türkiye'ye daha fazla kıskaççı alma ya da baskıyı arttırma diyelim bekleniyor. Soracağız bunları da. Dediğim gibi emekli büyükelçi Selim Yenel'e. Ankara'da Macaristan Dışişleri Bakanı'nı ağırladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve kendisi ortak basın toplantısında Yunanistan'ı suçladığı, provokatif adımlar attığını, Türkiye'nin diplomatik çabalarına rağmen, yani Avrupa Birliği görüşünün 180 derece farklısını dile getiriyor Çavuşoğlu. Sorunları ancak diyalog ve diplomasiyle çözebiliriz demiş. Oruç Reis Antalya Limanı'nda demiş Çavuşoğlu. Çektik yani falan. Ama Avrupalılar da şöyle diyorlar. Öyle bir kere çekiyorsun sonra tekrar salıyorsun. Hoş, Türkiye artık Navtex'i zaten Avrupa'yı da Yunanistan'ı da çok rahatsız edecek yerlerde ilan etmiyor temelinde baktığınız zaman. Yani oralarda da artık bir teamül oluşturdular. Çok enteresan bir biçimde bu politikalar ters tepmiş gözüküyor ama Çavuşoğlu ona da gerek duymamış. Çektik ya işte Uruç Reis'i limana. Ama Yunanistan başka bahaneler buluyor demiş yani Dışişleri Bakanı. Enteresan hakikaten. Bakalım ne olacak? Macar bakan da beklenen tepkiyi vermiş. Avrupa'nın güvenliği önemli ölçüde Türkiye'nin elinde demiş. Bu görüşü paylaşan çok Amerikalı da var. Joe Biden belki başkan olduğu zaman daha net olarak göreceğiz. Biraz böyle küresel rekabette pozisyonu itibariyle Türkiye'deki iktidarla iyi geçinme çabalarına büyük ülkeler özen gösteriyorlar. Dünyanın pek çok ülkesi aynı durumda. Türkiye'den son mesajlar, tabii Çavuşoğlu dışında Hazine Bakanı Lütfi Elvan'ın da açıklamaları var. O da uluslararası yatırımcılara çağrı yapmış. Yatırımcılar zirvesi YASET toplantısı vesilesiyle Türkiye güvenilir bir liman, yatırımcılar için çok cazip imkanlarımız var demiş. Hakikaten öyle. Küresel markaları davet etmiş, yatırımcıların işte ufkunun açılacağını Türkiye'de dile getirmiş. Kararlıyız maliye para politikalarımız diye. Biraz böyle Cumhurbaşkanı sustu, Lütfi Elvan konuşuyor gibi bir durum. Yani piyasalar çok aksinden hoşlanmıyorlar. Berat Albayrak'ın gidişinden bu yana bir parça da düzelme saptanıyor. Tabii demokrasiye ihtiyaç var mı bu koşullarda, o da ayrı bir tartışma konusu ama hani biz seferberlik halindeyiz, reform yapıyoruz diyorlar. Kimin için? Yatırımcılar için tabii reform, öyle diyelim. Cumhurbaşkanı da mesaj yollamış, Türkiye ekonomisi toparlanma sürecini başarıyla yürütüyor diye, salgın sayesinde üretim kapasitesi artıyor diye. Hükümet olarak başarılarının sırrını büyüme kalkınmayı demokrasiyle desteklemek olduğunu söylemiş Cumhurbaşkanı. Çok enteresan. Siyasi güven ve istikrarı hukuk devletini güçlendirdiklerini söylemiş. Enteresan. Avrupalılar niye o kadar bağırıyorlar? Türkiye'de hukuk kalmadı, önüne gelen içeri tıkılıyor, hapishaneler doldu filan diye bağırıyor Avrupalılar. Yani neden bağırıyorlar ki? Enteresan. Evet, 18 yılda çok büyük başarılara imza atıldığını Cumhurbaşkanı dile getirmiş, ideallerden vazgeçilmedi ama 18 yılda bu kadar büyük başarılara rağmen reform seferberliği başlatıldığını aktarmış. Madem başarı var niye reform seferberliği gerekiyor, ben anlamadım şimdi, bir tuhaf. Evet, Cumhurbaşkanı dün de Akdeniz'de tribünlerden izlemeyiz, biz de oradayız falan demişti, onu hatırlatalım. Dün akşam saatlerinde Reuters Hafter komutasında ki Libya'nın doğusunda Tobruk'ta tanınmış seçilmiş son meclis var, uluslararası tanınmışlığa sahip, onların yetkilendirdiği Halife Hafter komutasındaki Libya Ulusal Ordusu Misrata Limanı'na giden Jamaika bandralı bir Türk gemisine el koymuş efendim. Son dönemlerde ateşkes ilan edildi, ortak hükümet kurulmaya çalışılıyor ve Tobruk merkezli hükümet Türkiye'nin ateşkesi bozmaya çabaladığını iddia edip duruyor. Sözcüsü Miss Marie üzerinden ateşkesi bozmaya çalışıyorlar diye. Bu koşullarda tabii yani Türkiye'nin Libya'nın batısındaki UMEHA hükümetiyle yaptığı anlaşma, o UMEHA bütün Libya'ya hakim olmadan yani çok bir önem taşımıyor. Gönderdiğiniz gemileri çak diye çekiyorlar oradan. Çünkü asıl anlaşmanın yapıldığı bölge doğusuna denk düşüyor. Yani zorlu bir denklem. Bunlar da almışlar, çekmişler limana, Derne Limanı'na. 17 mürettebatla birlikte. Ben Türk dışişlerinden bir açıklama görmedim. Alman fırkateyninin baskını olmuştu, arama skandalı olmuştu. Buradaki gemi ne olacak şimdi? Onu da çok anlamadım şimdi. Nasıl yani diye. Evet, böyle bir de durum var Libya'dan. Brexit anlaşmaları, girişte söylediğim gibi Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen Britanya ile ticaret anlaşması müzakereleri yapıyorlar. Çözemediler. Adil rekabet, denetim ve balıkçılık meselesi. Fransızlar özellikle, biz kendi balıkçılarımızın hayrı hilafına Britanya balıkçılarına sağlayamayız böyle ayrıcalıklar diyor. Bu işleri nasıl çözecekler bilmiyoruz ama Boris Johnson bu Vaccine Day ile başlayan aşı kampanyası ardından BBC'ye göre 1-2 gün içerisinde Brüksel'e gidecek, yüz yüze görüşecekler. Bakalım ne çıkacak, Brexit işine de bakacağız eksende daha detaylı olarak. Avrupa Birliği insan hakları ihlali yapan kişi, kurum ve kuruluşlara yaptırım uygulanmasını sağlayacak bir küresel insan hakları yaptırım rejimini kabul etmiş durumda. Avrupa'nın Magnitski'si diyebiliriz. Amerika'da çıkmış 90'ların başında bir yasadır bu. Biraz batılılar tabii, kendileriyle iyi geçinmeyen, kendi istedikleri sosyoekonomik düzeni kurmayan ülkelere yönelik cezalandırma aracı olarak kullanıyorlar bu tarz insan hakları yasalarını. Samimi olabilirler de pek ilkeli değiller işin doğrusu. Nitekim El-Sisi'yi dün aktarmıştım, Mısır lideri, ki insan hakları ihlalleriyle de Batı medyasında anılan bir isim. Macron ağırladı Fransa Cumhurbaşkanı ve ekonomi ve savunma alanında işbirliğini insan hakları konusundaki fikir ayrılığı yüzünden şarta bağlamayacaklarını söyledi. Stratejik ortaklık var, o yüzden yani gördüğünüz gibi çifte standart, başka bir şey değil yani. Terörle mücadele konusunda zayıflatır. Yani Türkiye'de stratejik ortak Avrupa'nın, o zaman Türkiye'ye de hiçbir eleştiri getirmemeleri gerekiyor insan hakları alanında mesela. Niye yani? Hani bir öyle bir böyle olmuyor bu konu. Hani çıkar meselesinin ötesinde bir şey. Çıkarsa çıkardan konuşulur tabii. O ayrı bir dava ama bu enteresan bir hikaye işte böyle. Magnitski yani. Magnitski yasasını şimdi vaktim olmadığı için uzunca anlatamıyorum. Bir iki üç dakika kaldı ama bir ara ayrıca daha detaylarında aktaracağım sizlere de. Avrupa Birliği Dış İlişkiler Dış Politika Şefi Joseph Borrell'ın açıklamasını aktarmıştım ben size. Özellikle Türkiye'yi eleştirirken Rusya'yı da yanına katıp Dağlık Karabağ'da bizi devre dışı bıraktılar diye yer edinmişti. Avrupa Birliği Dağlık Karabağ'da çok önemli rol oynamak istiyor demek ki. Biraz uzak bir coğrafya kendilerine, çok da etki alanlarında değil ama öyle dedi. Sergey Lavrov Ermeni mevkidaşını konuk etmişti. Orada yanıt vermiş. Astanalaştırıyor ihtilafları Türkiye etrafında, yani Rusya ile çözüme gidiyor diye. Yanıt vermiş Sergey Lavrov ve demiş ki yani Avrupa Birliği'nin modern bir şekilde davranacağını, günümüz dünyasına, etki alanlarına bölünmeye tabiymiş gibi görmeye çalışmayacağını umuyorum demiş. Bazı jeopolitik faydalar ve dışarıdan avantaj elde etme uğruna değil, dürüstçe katılım yaparlarsa yerleri var demiş kendisi. 9-10 Kasım'da Dağlık Karabağ Savaşı sona ermişti. Rusya'nın devreye girip Azerbaycan-Ermenistan'la üçlü anlaşmayı yapmasının ardından efendim Putin Merkel'le telefonda görüştü. Dağlık Karabağ dahil bir dizi konuyu ele almışlar. Yaklaşık 34 binden fazla sığınmacı Dağlık Karabağ'a geri dönmüş vaziyette. Azerbaycan ve Ermenistan yeniden masaya oturacaklar. Bu kez artık ateşkes sağlandı ve Ermenistan'ın büyük toprak kayıplarıyla tabii. Bir yandan da kalıcı statü çözümü için görüşmeler başlayacak. Nereye varacak göreceğiz ama bu açıklamayı da Ermenistan Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan Moskova ziyareti sırasında yapmış. Türk askerlerinin Dağlık Karabağ'dan çekilmesini talep etmiş. Dağlık Karabağ'da o kadar Türk askeri var mı? Yani emin değilim. Azerbaycan tarafında elbette var. Yabancı militan çekilmelerinden bahsetmiş. Bir de sosyal medyada maalesef dün akşamdan beri rüyama girdi. Bir ihtiyarın boğazını kesen, bir savaş suçu işleyen, kolunda da Azerbaycan bayrağı taşıyan bir asker görüntüsü var. Umarız cezası verilir ve bir daha tekrarlanmamasını garanti altına alınır. Bütün dünyaya da yayılıyor bu görüntü İngilizce olarak hemen hemen. Onu da belirtelim. Ve Erivan'da kampanya başlatılıyor. Bugün itibariyle ülke çapında protesto dalgası. Paşinyan git diyorlar. Taşnak Sütyun Partisi başı çekiyor. Sözcüsü Sagatelyan açıklama yapmış. Nikol, her koşulda istifa edeceksin. Barışçı bir biçimde terk et koltuğu demişler efendim. Evet. Dağlık Karabağ'dan böyle. Biraz da Orta Doğu başlıklarını aktaracağım bitirmeden. James Jeffrey, Trump yönetiminin Suriye özel temsilcisi, görevi sona erdikten sonra çok dürüstçe konuşmuştu. Devam ettirmiş bunu Times of Israel gazetesine. Demiş ki James Jeffrey, biz Türkiye ile beraber Suriye hükümetinin topraklarında yeniden kontrol sağlamasını engelliyoruz demiş. Egemenlik haklarını kullanmalarına izin vermeyerek Amerika adına büyük bir başarı elde ettik demiş efendim. böyle bir dürüstlük sergilemiş. Hedeflerinin İran'ı Suriye'den çıkartmak olduğunu belirtiyor aynı zamanda. Onu çok başaramadık. IŞİD'i tamamen halledemedik gerçi diyor. Ama diyor egemenlik kurdurtmadık işte Şam'a diyor. Böyle hani Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenlik haklarının tanınmasından bahsediliyor ya, o açıdan önemli bir röportaj. İsrail'e atıfta bulunmuş, bu işte çok büyük rolü olduğunu söylemiş James Jeffrey. Böyle cümleleri var efendim. Joseph Borrell'ın nükleer anlaşmaya Amerika'nın geri dönmesini istediklerini beyan etmesi var. Diğer yandan İran'ın da tam uymasını istiyor. Halbuki tam uymayan tek aktör var, o da ABD. 2018'de anlaşmadan Mayıs ayında tek taraflı çekildikten sonra İran bir sene bekledi. Bir sene bekledikten sonra karşı taraf hiçbir biçimde anlaşmaya uymadığı için yavaş yavaş geri adım atıldı. En son nükleer bilimcisini öldürünce de Fahrizade'yi nükleer faaliyetlerine hız verdiler. Yani bir anlaşma yapıyorsunuz, karşı taraf hiçbir şekilde uymuyor ama sizin uymanız şart oluyor. Biraz tuhaf oluyor tabii bu da. Fransa, Britanya, Almanya ortak açıklama yapmışlardı. Böyle bir durumdu. Bir de internette İran'ın dini lideri Hamaney'in öldüğü iddiaları ortaya atılmış ama yalanlamışlar. Papa, Katolik dünyanın lideri, Mart başında 5-8 Mart arası Irak'ı ziyaret ediyor. İtalya dışına pandemi sonrası ilk kez çıkacak. Yalnız tabii Irak'ta Hristiyan, ben en son Balta'da gittiğimde hiç Hristiyan falan yoktu ortalıkta, kalmamıştı. Amerika'nın işgaliyle beraber Orta Doğu'da zaten Hristiyan sayısı azaldı. Suriye'de cihatçı grupları ve radikal İslam'ı durdurmasalar Suriye'de de kalmayacaktı işin aslı. Bunlar da Avrupa'nın, Batı'nın ve Amerika Birleşik Devletleri'nin katkısı çok büyük Orta Doğu'da Hristiyan kalmamasında tabii ki. Papa işte Erbil'e geçecek, Karakuş var. O bölgeleri ben de dolaşmıştım kısmen. Karakuş IŞİD'in elindeydi ama yakın civarları, kaçan Hristiyanlarla görüşmüştüm. Oralara gidecekmiş, bakalım nereleri ziyaret edecek efendim. Son olarak süremi aşıyorum, başka güzel notlarım da vardı ama İsrail'in eski uzay güvenlik programı şefi Hayim Eşet 87 yaşındaymış. 1981 ve 2010 yılları arasında görevde bulunmuş, uzay güvenliği programını yönetmiş. Diyor ki uzaylılar var, insanlık onları kabul etmeye hazır olmadığı için henüz açıklamıyoruz. Trump aslında ifşa edecekti ama engellediler. 7 Yoharot gazetesine konuşmuş. Mars'ta gizli üs varmış. Dünyada da gizli üsleri varmış uzaylıların. Amerikan astronotlar da bu Mars'taki üste, yeraltı üssünde uzaylılarla beraberlermiş. Engelleyen de Trump ifşa edecekti ama Galaktik Federasyon'daki uzaylılar engellemiş efendim. Bu pandemiden beri hafiften hepimiz üşüttük zaten. Uzaylıları kimileri bekliyor, bir onlar eksikti gelsinler diye. Hepimizin içinden bir şekilde geçiyor efendim. Şimdi bir ara vermem gerekiyor fakat benim Jose Feliciano'dan Rain'i dinleyelim. Az sonra emekli büyükelçimiz Selim Yener'le konuşacağız. Bizden ayrılmayın. Listen to the pouring rain, listen to it pour. And with every drop of rain, you know I love you more. Let it rain all night long. Let my love for you grow strong. As long as we're together, who cares about the weather? Listen to the falling rain, listen to it fall. And with every drop of rain, I can hear you call. Call my name right out loud. I can hear above the clouds and down here among the puddles. You and I together huddle. Listen to the falling rain, listen to the rain. It's raining, it's pouring. The old man is snoring. Went to bed and he bumped his head. Listen to it fall. And with every drop of rain, I can hear you call. Call my name right out loud. I can hear above the
the cloud. And down here among the puddles, you and I together huddle. Listen to the falling rain, listen to the rain. Listen to the falling rain, listen to the rain. Listen to the falling rain, listen to the rain. Listen to the falling rain, listen to the rain.
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız biraz da var. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine.
Dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var. Filistin'den, Suriye'den, Avrupa Birliği ve Rusya'dan, Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Evet, Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda emekli büyükelçimiz, Global İlişkiler Forumu'nun icra kurulu başkanı Selim Yenel var. Hoş geldiniz efendim yayınımıza.
Hoş bulduk, çok teşekkürler.
Ben teşekkür ederim efendim. Şimdi Avrupa Birliği'ni konuşuyoruz çünkü zirve var. Ekim ayındaki zirvede biraz havuç sopa taktiği diye anıldı, lanse edildi, kullanıldı Türkiye'ye karşı ve sonunda yaptırım da çıkmadı ama aralığa kadar da sanki bir vakit verildi, süre tanındı gibi. Şimdi Almanya hep Türkiye'nin bir şekilde arkasında duran, destekleyen güç olarak değerlendiriliyor, anılıyor. Ancak son günlerde Almanya'dan da olumsuz sinyaller gelmeye başladı. Bu zirveden, zirve öncesi sizin son duruma dair görüşünüzü sorarak başlamak istiyorum efendim.
Evet, yani zirveden önce biliyorsunuz Ekim'de de bir zirve yapılmıştı. Evet. O zirve özellikle Türkiye ile ilgili durumu ele almıştı ve orada bir takım koşullar öne sürülmüştü. Türkiye, yani tabiri eğer deyim yerindeyse, uslu durursa bir takım olumlu adımlar atılacağını söylemişlerdi. Neydi bunlar? İşte Gümrük Birliği'nin modernleşmesine yönelik adımlar ve diyalog çağrıları. Bunları bir takım koşullara koymak tabii işe yaramaz. Yani bir bakıma zorlayıcı bunlar. Esasında daha önce yapılması gereken normal bir diyalog sürdürülmesi. Türkiye ile olan diyalog yollarını kapattıkları için şimdi bir bakıma kendilerini köşeye sıkıştırdılar. Bu zirvede ise şu anda ellerinde fazla yaptırım malzemesi yok. Çünkü biliyorsunuz üyelik müzakereleri durmuş vaziyette. Gümrük Birliği'nin modernleşmesi işte henüz öyle bir şey başlamadı. Vize muafiyeti sağlanmadı. Onun dışında biliyorsunuz bir de Türkiye yönelik bir takım katılım öncesi yardımlar yapılıyor. Onları da azaltmaya karar verdiler. Diyalog yolları yok. Zirvelere çağrılmıyor. Dolayısıyla AB'nin, Avrupa Birliği'nin elinde Türkiye'ye karşı zaten yaptırım şeysi kalmadı. Zaten şu an Türkiye'ye karşı yaptırımları var. Zaten Türkiye'ye karşı özellikle sıkıntılara sokuyor bizi. O bakımdan daha fazla ne yapabilecek diye insan düşünüyor. Böyle hani zorlama şeklinde bir takım şeyler buluyoruz belki ama Türkiye'yi rahatsız edecek artık bir şey kalmadı ellerinde.
Efendim şimdi öyle bir şey ki geçtiğimiz haftalarda yeni ilişki biçimi modeli diye bir takım kavramlaştırmalar yapıldı. Bunun ismini tabii şöyle koymak lazım. Bir şekilde sizin dediğiniz gibi aslında ilişkiler koptu ama öte yandan da aday ülke sıfatı duruyor yerli yerinde.
Evet.
İşte bunu da değiştirelim ve baştan bir tanımlama yapalım. Belki biraz ekonomik çıkar temelli bir yönelim var. Ama öte yandan da işin NATO ayağı var ve Amerika Birleşik Devletleri'nde de iktidar değişikliği var. Joe Biden'ın gelişiyle hem bir Batı kanadının bir Türkiye'yi ikna sürecinin başlayacağı söyleniyor. Bu konudaki görüşünü sormak istiyorum ama şunu da ekleyerek Ankara'dan da son 15-20 günde sanki bunun gelişine hazırlık yapar gibi bir görüntü var. Reform söylemleri, seferberlik söylemleri, hukuk, ekonomi vesaire vesaire.
Tabii ya, bunlar söylemde kalmamalı. Yani Avrupa Birliği ile yaptığımız tüm temaslarda daha önce de bir takım reform çalışmaları olduğunda hep söyledikleri şuydu: uygulamayı görelim. Dolayısıyla yani söylemek de yetinilmiyor. Uygulamayı görmeden Avrupa Birliği veya diğer taraflar adım atmazlar. Şimdiye kadar yaptığımız reformlar sayesinde adımları da biz atabildik. Geçmişte 2004-2005 yıllarında o zaman reformlarımız çok hızlı bir şekilde gidiyordu. O yüzden üyelik müzakereleri süreci açılmıştı. Ondan sonra reformlardan geri adımlar atıldı. Şu anda reformları niye tekrar gündeme getiriyoruz? Çünkü geri adımlar atıldığı için bu haldeyiz. Esasında burada bir sıkıntı var. Biz esasında batıdan kopuyor muyuz, kopmuyor muyuz, bu tartışmalar yapılıyor şu anda ama dediğiniz gibi biz bir aday ülkeyiz. NATO'nun üyesiyiz. Ve bizim batıyla çok entegre olmuş bir halimiz var. Bunlardan kaçınmamak gerekir. Bunu benimsemek gerekir. Batı bizim düşmanımız değil, Batı'nın biz parçasıyız. Bunu unutuyoruz bazen. NATO üyesi olduğumuz dahi bazen unutuyoruz. NATO'ya karşıyız diyoruz. Ya NATO'nun dışında kalsak çok daha vahim şeylerle karşılaşacağız. Bunu insanlar unutuyor nedense.
Peki bu yeni ilişki türüne yönelme olabilir mi efendim? Ya Avrupa'nın, daha doğrusu Avrupa'nın Türkiye ile ilişkilerini yeniden tanımlaması. Çünkü dediğiniz gibi bir yaptırım da kalmadı artık Türkiye'ye uygulayacak. Hani adaylıktan çıkartma dışında. O yüzden bu yeni ilişki biçimini ciddiye almak gerekiyor mu daha fazla?
Şu anda zaten biliyorsunuz özel ilişki diyorlardı. Özel ilişkiye geçirdi diyorlardı. Bizim şu anki ilişkimiz özel. Yani ne yazık ki ne Norveç'e benziyor ne İsviçre'ye benziyor. Yakında zaten İngiltere bambaşka bir ilişki içine geçecek. Türkiye aday mı değil mi o belli değil. Ortada duruyor. Yani bizim karşımızda engeller şöyle. Kıbrıs engeli var. Biliyorsunuz Kıbrıs sorunu çözülmeden üye olmamız mümkün değil. İkincisi nüfus yapımız. Nüfusumuzun büyüklüğü esasında yani daha doğrusu bir üyenin nüfusu oradaki gücünü ortaya koyuyor. Türkiye üye olsa Almanya kadar haklara sahip olacak. Üçüncüsü de her ne kadar söylemeseler bile din ve kültür hala bir engel. Bunu da kabul etmek gerekir. O bakımdan yani Türkiye üyelik perspektifini kaybetmese dahi Avrupa Birliği ile başka türlü bir ilişki içine girmek zorunda. Yani bir gün çünkü dünyada biliyorsunuz dünyada her şey değişebiliyor. Sovyetler Birliği'nin çöküşünü kim bilebilirdi? Brexit'i kim bilebilirdi? Onun için hani Türkiye bir ihtiyaç olabilir yine. Göç krizi gibi başka bir kriz nedeniyle Türkiye ihtiyaç olabilir. Birlik perspektifini kaybetmeden bizim Avrupa Birliği ile sakin, soğukkanlı, düzgün bir ilişki içine girmemiz lazım. Bunun için, bunu da yapmak için iki tarafında retoriği düşürmesi lazım. Birbirimize karşı söylemimizi daha yumuşatmamız lazım. Çok sert konuşuyoruz. Hem onlar hem biz. Dolayısıyla da bir güven bunalımı var. Güven bunalımını güven bunalımının üstesinden gelmekte zorlanıyoruz.
Bu zirveye dair Almanya yeniden bir dengeleyici unsur olarak çıkabilir mi karşımıza efendim? Çünkü özellikle Yunan medyasında da çok yer aldı. Ambargo, silah ambargosu uygulanmasını istiyor Yunanlılar. Ve Mitsotakis'in de şöyle değerlendirmeleri oldu kendi ülkesi içerisinde Yunan medyasına. Türkiye ile Yunanistan arasındaki ikili meseleleri artık Avrupa Birliği'ne mal etmeyi başardıklarını Yunan diplomasisi adına tabii ki bunu bir başarı olarak sunduğu söyleniyor. Bu konularda ne düşünürsünüz?
Almanya şu anda Avrupa Birliği'nin hala en diyelim ki sağlıklı düşünen gücü. Ve bir yıl daha var Merkel'in iktidarı kalması için. Dolayısıyla bu bir yılda iyi değerlendirmemiz lazım. Almanya şu anda dönem başkanı. Bu da bizim için olumlu bir gelişme. Ve tabii ki Türkiye ile aranın bozulmasını istemiyorlar. Çünkü kopsa iyice zorlaşacak ilişkilerin düzelmesi. O bakımdan bence yine de hani iyi polisi oynuyor. İyi polis rolünde. Mantıklı davranıyor. Daha soğukkanlı davranıyor. Daha gerçekçi davranıyor. O bakımdan Türkiye'ye yönelik olan davranışlarda da daha mantıklı neticelerin çıkacağını bekliyoruz. Macron'a kalsa Macron çok daha sert yaptırımlar yapılmasını istiyor. Ama biliyorsunuz Avrupa Birliği'nde kararlar oy birliğiyle alınıyor. O bakımdan hani çok sert kararlar çıkmaz. Daima bir yumuşatıcı etken olur. Ve Türkiye gibi önemli bir konuda zaten görüş birliğinin olması çok zor. Dolayısıyla Yunanistan, Kıbrıs Rum yönetimi, Avusturya, Fransa'nın Türkiye'ye karşı çok sert taleplerinin yerine gelmesini beklemiyor.
Peki bu Yunanistan meselesini de sormak istiyorum çünkü Doğu Akdeniz'le de bağlantılı ve Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de elbette önemli çıkarları var ama bu çıkarları güvence altına almak için uyguladığı diplomasi biraz içeriden eleştirilere uğruyor. Özellikle de son dönemde aslında üyelikti, demokrasiydi, insan haklarıydı vesaire Avrupa'nın klasik söylemlerinden evet. Ziyade Doğu Akdeniz öne çıktı. Alman Fırkateyni'nin işte Türk gemisinde arama yapmasına varan bir takım gelişmeler de yaşandı. Tabii NATO ile de bağlantılı bir konu bu ama işin ittifak ilişkileri ayağında da bir takım sıkıntılar gözüküyor. Bu sancılı bir biçimde böyle gider mi, yoksa bir çözülmeye doğru mu gidiyor?
Evet, dediğiniz gibi sıkıntılı bir dönem var karşılıklı olarak. Özellikle de Doğu Akdeniz'de hem Yunanistan'ın hem de Rum yönetiminin almış olduğu kararlara bizim etki vermemizden dolayı bunlar ortaya çıktı. Ne yazık ki Avrupa Birliği bunu tek taraflı görüyor. Yani bizim yaptığımız hareketler belki onlara göre çok sert gibi gelebilir ama tepkisel bunlar. Yani Kıbrıs Rum yönetimi Yunanistan'la birlikte hem İsrail hem Mısır'la birlikte bir takım kararlar alıyorlar. Bizi dışlıyorlar. Bunun da karşılıksız gelmesi, kalmasını bekliyorlarsa yanılıyorlar. Dolayısıyla Türkiye esasında kendini koruyor. Ama bazen biliyorsunuz anlatmak çok zor. Bir de Avrupa Birliği'nde ne yazık ki dış politikada ne gibi bir karar alınırsa onun arkasında duruyorlar. Halbuki iç politikada çok farklı davranabiliyorlar. Görüyorsunuz şu anda Polonya ve Macaristan'ın yapılanları. Ama dış politikada yapılan hataları onlar görmezden geliyorlar. Şu anda Doğu Akdeniz'deki durum farklı, Libya'daki durum farklı. Mesela Libya'da İtalya ile Türkiye'nin görüşleri üst üste geliyor. Ama Hafter'i Fransa tutuyor. Almanya ortada. Böyle bir karman çorman bir durum var. Zaten böyle önemli dış politika alanlarında Avrupa Birliği'nde bir görüş birliği ortaya çıkması, herkesin farklı farklı görüşleri vardır.
Ama Türkiye'nin uyguladığı diplomasi peki yöntem olarak fayda bir getirisi olacak, sonuç alıcı bir diplomasi oldu mu burada yani?
Peki. Bizim istediğimiz tabii dikkat çekmekti. Bir bakıma özellikle Ege'deki durum açısından dikkat çekildi. Hatırlayacaksınız orada bir hava sahası sorunu vardır. Yunanistan hava sahasını 6 mil yerine 10 mil diye ilan eder. Dünyada bir tek yapan ülke budur. Bizim de sürekli olarak bu hava sahasını ihlal ettiğimizi söylerler. Bu biraz daha fazla gündeme geldi ve biz kendi açımızdan anlatım fırsatını özellikle dış medyada bulabildik. Ama onun dışında tabii ki kolay değil. Yani bizim sürekli anlatmamız lazım. Bize karşı bir ön yargı olduğunu da kabul etmemiz gerekiyor. Biz esasında söylememizi daha yumuşak yapabilsek, yani zarfı daha yumuşak bir şekilde yapsak içerik zaten var. O bakımdan diplomasiye biraz daha fazla önem vermek lazım. Diplomasinin sanki bir ne derler yumuşak gidiyor anlamında düşünmemek lazım. Diplomasi de bazen sert bir şekilde bazı şeyleri söyleyebilir. Diplomasi esasında kullanılacak bir manivela'dır. Bunu daha fazla kullanmamız gerekiyor.
Peki hocam, son olarak şunu da eklemek istiyorum. Aslında ucundan sormuştum ama Joe Biden'ın etkisi olacak mı? Türkiye-Batı ilişkileri bağlamında Avrupa ile ilişkileri de etkileyecek mi? Siz ne bekliyorsunuz?
Şimdi Biden tabii iş başına geldikten sonra sanırım önce iç politikaya sarılacaktır. Çünkü iç politikada biliyorsunuz çok büyük sıkıntılar var. Oradaki ayrılığı gidermeye çalışacaktır. Dış politikaya birazcık daha sonra herhalde öncelik verecektir. Yani bazı tabii konular gündeme gelir ama Türkiye ile olan ilişkilerde sanırım yine daha yumuşak bir ifade kullanacaktır. Önce sanırım bir orta yol bulmaya çalışılacaktır. Özellikle bu S-400'ler konusunda. Ama eğer bir karşılığını bulamazsa o zaman sertleşmeyi görebiliriz. Ama ben ilk 6 ay boyunca daha yumuşak bir şekilde gidilmesini bekliyorum. Zaten kendi etrafına bir bakacaktır. Ne oluyor, ne bitiyor. Bir takım toplantılar yapılmasından bahsediliyor. Demokrasi zirvesinden bahsediliyor. Bilmiyorum o nasıl olacak? Oraya Türkiye çağrılacak mı, çağrılmayacak mı? Ama Türkiye'nin Avrupa Birliği ile olan ilişkisi bakımından Amerika'nın rolü artık eskisi kadar önemli değil. Eskiden daha fazla itibarı vardı. Daha fazla ses getiriyordu. Ama Türkiye tabii şu anda Amerika ile aramızda çok sıcak olmadığı için o desteği de göremiyoruz. Amerika ile de aramızı düzeltmemiz lazım. Avrupa Birliği de aramızı düzeltmemiz lazım. Yani eskiden nasıl herkesle iyi geçiniyorduk. Hatta başkalarının aralarını bulmaya çalışıyorduk. O döneme dönmemiz lazım. Şimdi millet bizim aramızı bulmaya çalışıyor. O tabii yadırganacak bir durum.
Evet. Çok teşekkür ediyorum efendim değerlendirme için.
Ben teşekkür ederim. Sağ olun Ceyda Hanım.
Evet, eksenin sonuna geldik. Emekli Büyükelçimiz, Global İlişkiler Forumu İcra Kurulu Başkanı Selim Yener'le konuştuk. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bu hafta bakıyoruz. Zirve olacak, farklı görüşleri, değerlendirmeleri alıyoruz efendim. Bugün size House of the Rising Sun, The Animals'la veda edelim. Yarın görüşmek üzere, hoşça kalın.
tell your children not to do what I have done. Spend your life sincere in misery in the house of the rising sun.
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
var. Biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği,
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.